Ayrım 22.
Böylece M ve P arasında gelir bir köprü olmakta, gelir teorisi kurulmaktadır. Wieser'in paranın değerini bireyin değerlemesinde araması aynı zamanda metalizmin reddi demektir. Paranın değerini yapıldığı madenden ayırması, henüz altın standardının geçerli olduğu dönemde değerli madene dayanan paradan kağıt paraya geçişteki düşünce akımlarını doğurmuştur. Gelirin marjinal faydası kavramından yola çıkınca Wieser ileride görüleceği gibi eşitsiz gelir bölüşümü sorununa da varmıştır. 4. Konjonktür teorileri ve laissez-faire. Konjonktür teorileriyle ilgilenen neoklasik iktisatçılar paranın iktisadi hayattaki rolü üzerinde önemli durmakla beraber sadece dalgalanma veya istikrarsızlık olayıyla ilgilenmişler. Açıkça olmasa da zımnen ekonominin kendiliğinden tam istihdam dengesine yöneldiğini varsaymışlardır. Yani konjonktür dalgalarıyla ilgilenseler de S kanununa bağlı kalabilmişlerdir. Bu tutumun gerisinde laissez-faire'in katıksız savunması yatar. Konjonktür olayını para kredi düzeninin işleyişine bağlamakla hem istikrarsızlıkta kapitalizmin bir sistem niteliğiyle payı olmadığı savı desteklenmiş, hem laissez-faire para politikası gibi en dolaylı yoldan müdahalenin yeterli olacağı gösterilebilmiştir. Girişimci sınıfın istikrarsızlıktaki payı Schumpeter dışında ihmal edilirken, birçoğu para miktarını değiştiren devleti sorumlu tutmuştur. Devletin niçin bunu yapmak durumunda kaldığını ise sormak gereğini duymamışlardır. Bu dönemde S kanununu reddeden, aynı zamanda gelir teorisinin kurucusu olan Aftalion, Anglo-Sakson dünyasında şiddetle yerilmiş ve reddedilmiştir. Bu olgu ideolojinin bir teorinin kabulünde veya reddinde nedenli rol oynadığını gösterir. Neoklasik para ve konjonktür teorisinin çelişkisi, gerçekleri gizleyerek kendiliğinden düzenli işleyen bir ekonomi imgesi yaratmaya çalışmasıdır. Bu imge 1929 Dünya Depresyonu ile çökmüştür. Keynes bu işlerliğin bulunmadığını, katıksız laissez-faire'in tam istihdamla bağdaşamayacağını ortaya koymuştur. Girişimci sınıfın istikrarsızlıktaki payına da öncelik vermiştir. 22. Neoklasik dış ticaret teorisi. Neoklasik okul, klasik okuldan devraldığı hiçbir teoriyi serbest dış ticaret teorisi kadar az değiştirerek sürdürmemiştir. Hem serbest dış ticaretin mübadeleye katılan her ülke için refahı arttırdığı, hem dış ticarette sürekli açıkları önleyecek kendiliğinden denge mekanizmasının işlediği savları aynen devam etmiştir. Sosyalist ve Marksist düşünürlerin kurdukları emperyalizm teorisi ve milliyetçi akımlar, neoklasiklerin serbest dış ticarette ülkeler arası çıkar uyumu imgesini daha da kuvvetli savunmalarına yol açmıştır. Nitekim serbest dış ticaretin sadece her ülkenin yararına olmakla kalmayıp, aynı zamanda her ülkede aynı üretim girdilerinin fiyatlarını eşitleyeceği savı bunun en belirgin örneğidir. Böylece emperyalizm teorisinin kapitalist ülkelerin diğerlerini sömürdüğü iddiasına, milliyetçi akımlara ve diğer eleştirilere karşı tam bir çıkar uyumu imgesi yaratılarak dış ticarette katıksız laissez-faire savunulabilmiştir. Neoklasik serbest dış ticaret teorisinin klasik teoriye getirdiği en büyük değişiklik, emek değer teorisi yerine yeni değer kanunlarını koyması olmuştur. Bu da laissez-faire daha sıkı bağlılığı sağlamıştır. 1. Dış ticarette reel maliyet ve talep teorisine geçiş, Marshall. Marshall, kapital ve emek maliyetini birlikte kapsayan reel maliyet teorisiyle kendi değer anlayışını dış ticaret teorisine genelleştirdi. İki ülkenin birbirlerinin mallarına karşı talebinin şiddetine göre dış ticarette mübadele hadlerinin belirlendiği noktayı gösterdi. Böylece Ricardo'nun karşılıklı üstünlük teorisine talep öğesini ekleyen J.S. Mill'i izledi. Ayrıca tüketici artığı kavramını dış ticaretten kazancı açıklamak için kullandı. Klasik dış ticaret teorisinde iki mala dayanan tahlile karşılık Marshall, temsili mal balyasından yola çıkar. Mal balyası belirli emek ve kapital miktarını kapsar fakat mal birleşimi değişebilir. Varsayımları şunlardır. A. İki ülke sadece birbiriyle ticaret yapar. B. Yabancı yatırım veya borç verme işlemi yoktur. C. Ulaştırma maliyeti yoktur. D. Her iki ülkede ihracatçılar aynı zamanda ithalatçıdır. A ülkesindeki ihracatçı, İ ülkesine en büyük karı sağlayacak malları ihraç eder ve İ'den kendi ülkesi A'ya en büyük karla satabileceği malları ithal eder. E. İki ülke arasında ticaret, aynı mübadele ilkesine dayanır. Her ülkenin talebi diğerinde arzı teşvik eder ve ancak talebi kendi arzı ile gerçekleşebilir. Bu varsayımlar ile iç üretimin iki ülke arasında dış dengenin kurulmasına etkisini, iki ülkenin karşılıklı talebine göre mübadele hadlerinin belirlenmesini açıklar. Tahlili şöyle özetlenebilir. Dış ticarette denge şartları bir uluslararası talep denklemi kadar bir uluslararası arz denkleminde de özetlenebilir. En çok uluslararası talep hakim etkendir. Fakat nasıl satın alma gücüyle desteklenen iç talep arzı teşvik ediyorsa, dış ticarette de arz kendi talebini yaratır. Bu bakımdan arz ve talep dediği zaman karşılıklı talep kastedilir. Her ülkenin karşılıklı talep fonksiyonu, diğer ülkeden satın almak istediği değişik balya miktarı için kendi balyalarından ne kadarını vermeye hazır olduğunu gösterir. Burada azalan marjinal fayda ilkesi geçerlidir. İ kendi balyalarından verip A balyalarından daha fazlasını aldıkça A balyalarının marjinal faydası azalır. Aynı olgu A'daki İ balyalarının marjinal faydası için geçerlidir. A'nın belirli İ balyası karşılığı vermeye hazır olduğu balya sayısı ile İ'nin belirli A balyası karşılığı vermeye hazır olduğu balya sayısının eşitlendiği noktada dış denge kurulur. İç denge her ülke için kendi karşılıklı talep, talep ve arz fonksiyonunda içerilmiştir. A ve İ arasındaki ticari ilişkide mübadele haddi, dış ticaret haddi, talebin şiddetine göre değişir. A'da İ'nin balyası için talep artarsa, A aynı miktar İ balyası için daha fazla kendi balyasından vermeye hazır demektir. Mübadele haddi İ lehine, A aleyhine döner. İ de A balyası için talep artınca bu kez mübadele haddi İ aleyhine ve A aleyhine döner. Eğer A, İ'den belirli sayıda balya almak için vermeye hazır olduğu balya sayısından daha azı ile bunu alabiliyorsa, A tüketici artığı sağlamış demektir. Marshall'ın bu açıklamasında laissez-faire için önemli savlar vardır. Bir kere ekonominin iç dengesi serbest dış ticaret düzeninde dış denge ile bağdaşır. İkincisi, eğer mübadele haddi ülkenin aleyhine dönmüşse bunun nedeni o ülke halkının tercihlerinde bir değişme ve veya satın alma gücünün yükselmesidir. Dolayısıyla mübadele haddi kendi lehine dönen ülkenin bunda bir payı yoktur. Üçüncüsü, aynı mübadele varsaydığı için S kanunu yalnız iç denge değil, aynı zamanda dış denge için geçerli demektir. Dördüncüsü, dış ticarette tam rekabet varsayımı hiçbir ülkenin diğerinden daha güçlü olmasına imkan bırakmaz. Her ülke tüketici artığı elde ettiğine göre dış ticaretten kazançlı çıkar. Böylece klasik teorinin serbest dış ticarette kendiliğinden dengenin oluşacağı, her ülkenin ihtisaslaşmadan yararlanacağı iddiaları Marshall tarafından tekrarlanır. Ancak Marshall, ABD'li Carey ve Alman F. List'in sanayileşmiş İngiltere karşısında gümrük koruması önerisinin bir milli çıkar sorunu olduğunu bilir. Serbest dış ticaretten asıl yararlanan ülkenin İngiltere olduğunu yukarıdaki teorisinden 30 yıl önce belirtmiştir. Bu gerçeği kendisi ve izleyicileri laissez-faire varabilmek için daha sonra ihmal etmiştir. 2. Dış ticarette emek değer teorisinden alternatif maliyet teorisine geçiş. Haberler. Serbest dış ticaret teorisini yine doğrulamak amacıyla atılan bir diğer adım, G haberlerin Klasik karşılaştırmalı üstünlük teorisine emek değer teorisi yerine Wieser'den alınan alternatif maliyet kavramını getirmesi oldu. Alternatif maliyet anlayışına göre maliyet, belirli bir girdi veya girdilerden kullanılan mutlak miktarlarla değil, vazgeçilen alternatiflerle ölçülür. Bir A malından üretilen X miktarın marjinal maliyeti, X eksi 1 yerine X miktarında A üretmek için vazgeçilen B malı miktarına eşittir. İki mal arasındaki mübadele oranı, üretim imkanları eğrisi üzerinde iki mal arasındaki marjinal ikame haddine eşittir. Eğer marjinal ikame haddi sabitse, üretim imkanları eğrisi bir doğrudur. Talep mübadele oranını etkilemez. Eğer üretimde azalan getiri ve artan maliyet söz konusu ise, üretim imkanları eğrisi orijine içbükeydir. İkame haddi, dolayısıyla mübadele haddi, her mal birleşiminde farklı olacağı için mübadele oranı nispi talebe göre değişir. Haberler, emek değer teorisinin yerine alternatif maliyet teorisini koyarken, karşılaştırmalı üstünlük teorisini destekler. Örneğin, birinci ülkede A, 2 birim B, ikinci ülkede A, 3 birim B malı ile mübadele ediliyorsa, bu mübadele oranlarının bunlar arasındaki marjinal ikame haddi ile belirlenmesi, piyasa ekonomisi ve aynı mübadele ekonomisi için aynı ölçüde geçerlidir. Böylece ülkeler arası serbest ticarete göre ihtisaslaşmanın her ülkenin çıkarına olduğu alternatif maliyet teorisine dayanarak da gösterilir. A malının B malı itibariyle maliyeti birinci ülkede ikinci ülkeye nazaran daha düşükse, birinci ülkenin A'ya üretim girdilerini kaydırıp A ile diğer ülkeden B'yi mübadele etmesi ve ikinci ülkenin de üretim girdilerini B'ye kaydırıp B ile A'yı mübadele etmesi her iki ülkenin yararınadır. Çünkü dış ticaret olmadığı duruma oranla her iki maldan da daha fazla elde edilebilir. İki ülke arasında serbest dış ticarette mübadele, bu iki malın nispi fiyatları, ulaştırma masrafları yoksa eşitleninceye kadar devam eder. Karşılaştırmalı üstünlük teorisinin alternatif maliyete dayanan bu açıklaması, klasik okulun emek değer teorisine oranla laissez-faire daha yakından bağlıdır. Çünkü klasik teori rekabet edemeyen emek gruplarının varlığı veya emek tekeli gibi nedenlerle nispi mal fiyatları emek maliyetten ayrılabilir. Dolayısıyla serbest dış ticarete göre ihtisaslaşma emek maliyeti itibariyle karşılaştırmalı üstünlüğe uymayabilir diye eleştirilmiştir. Oysa alternatif maliyete dayanan yukarıdaki açıklamada nispi mal fiyatları eşitlenmektedir. Böylece klasik teoriyi çürütebilecek bu eleştiri de cevaplandırılarak serbest dış ticaret savunulmaktadır. 3. Ülkeler arası verimlilik farkları ve girdi fiyatlarının eşitlenmesi. Olin Samuelson. Neoklasik okul karşılaştırmalı üstünlük teorisini serbest dış ticaret düzeninde nispi mal fiyatlarının eşitleneceği yolunda ifade ettikten sonra laissez-faire açısından daha önemli bir ikinci adım atılmıştır. Bu da ülkeler arası girdi verimliliği ve nispi mal fiyatları farklarının açıklanmasıdır. Buradan serbest dış ticarette girdi fiyatlarının ticarete katılan ülkelerde eşitlenmek eğiliminde bulunacağı iddiasına geçilmiştir. Olin, emek değer teorisine dayanan karşılaştırmalı üstünlük teorisini reddeder. Neoklasik genel denge teorisinden başlayarak dış ticaret teorisini yeni değer teorisi çerçevesinde kurar. Varsayımları tam rekabet ve ölçeğe sabit getiri bulunduğu, teknolojinin her yerde aynı olması yanında bir malın sadece tek üretim teknolojisi olduğudur. Olin'e göre dış ticaret teorisi üretim girdilerinin bölgesel dağılımını ihmal etmiştir. Oysa girdi akışkanlığının düşüklüğü dolayısıyla fiyat mekanizmasının mekan boyutu üzerinde durmak gerekir. Mekan içinde üretim girdileri dağılımındaki farkların fiyat teşekkülünde oynadığı rol, bir ülkedeki çeşitli bölgeler kadar farklı ülkeler için de geçerlidir. Bundan ötürü teori sadece ülkeler arası değil, aynı zamanda bölgeler arası ticaret üzerinde durmalıdır. Olle'nin teorisi şöyle özetlenebilir. Tarihsel süreçte her girdinin artış oranı değişik bölge veya ülkelerde farklı olabilir. Bu da belirli bir anda girdi stok oranlarında emek kapital farklar yaratır. Öyleyse her bölge kendi üretim kaynakları yapısıyla yani belirli bir anda sahip olduğu girdi stoklarının iş gücü, kapital, doğal kaynaklar birbirine oranıyla diğer bölgelerden ayrılır. Bölgeler arası kaynak oranlarındaki farklar nispi girdi fiyatları farklarına yol açar. Her bölge kendisinde nispeten daha bol ve nispi fiyatı daha düşük olan üretim girdilerinden daha büyük miktarda kullanan malların üretimini daha düşük maliyete sağlar. Az bulunan girdiyi daha fazla kullanan malın üretimine ise daha az elverişlidir. Girdi oranlarındaki farklar nakdi maliyet ve fiyat farkları yaratır. Ticaret yokken iki bölgede bunlar farklıysa bölgeler arası ticaret doğar. Eğer A bölgesinde bir girdinin arzı nispeten daha bol, dolayısıyla fiyatı nispeten daha düşükse, bir ikincinin arzı nispeten kıt ve fiyatı daha yüksekse, birinci girdiyi daha fazla kullanan malı daha düşük maliyetle üretebilir. Aynı olgu nispi faktör kıtlıkları farklı olan B bölgesi için geçerlidir. Fakat bölgeler arası ticaret aynı zamanda ülkeler arası ticaretse, ancak kambiyo kuru belirlendikten sonradır ki üretim maliyeti ve fiyatlar karşılaştırılabilir. Kambiyo kuru ise ticaret yokken bölgelerin nispi kaynak kıtlıkları değil de ticarete açıldıktan sonra karşılıklı talep tarafından belirlenir. Bundan ötürü fiyatları belirleyen etkenler arasındaki karşılıklı bağlılık tek yönlü neden-sonuç ilişkisi bulunmasına imkan bırakmaz. Bölgeler ticarete açıldığında girdi fiyatlarının bölgeler arası eşitlenmesine doğru bir eğilim doğar. Çünkü ticaret ve ihtisaslaşma sonucunda A, nispeten daha bol olan girdisini daha yoğun kullanan malları üretip satar. Nispeten daha kıt olan girdiye dayanan malları ise ithal eder ve eskisine oranla daha az üretir. Böylece ülkede nispeten daha bol olan girdinin bolluğu ve kıt olanın da kıtlığı azalır. Birincinin fiyatı yükselirken ikincininki düşer. Sonuçta bölgeler arasında girdi fiyatlarındaki farklar azalmak eğilimine girer. Olle'nin geliştirdiği bu ticaret yoluyla girdi fiyatlarının eşitlenmesi eğilimi teorisi, daha sonra P. Samuelson tarafından tekrar ele alınarak tam eşitliğin belirli varsayımlar altında gerçekleşeceği iddia edilmiştir. Gerçekte Samuelson'un amacı, serbest dış ticareti savunmak değildir. Aksine ABD için koruma politikasının gerekliliğini göstermek ister. ABD'nin yüksek işçi reel ücretleri, düşük ücretli ülkelerden gelen malların rekabetinden korunmalıdır. Samuelson'un teoremine göre tam rekabet şartlarında her ülkede özdeş zevkler, özdeş üretim tekniği veri ise, dış ticaret engelleri ve ihtisaslaşmayı önleyen diğer engeller, ulaştırma masrafları yoksa, dış ticarette mübadele nispi mal fiyatlarını her ülkede eşitleyecek noktaya kadar devam ediyorsa, nispi girdi fiyatları da eşitlenmiş olacaktır. Üretim girdileri akışkan olmasa da, girdi oranları farklı olsa da, eğer mal piyasası iki ülkede tam birleştirilebilmişse, genel dengenin teşekkülünde nispi mal fiyatları eşitlendiğinde nispi girdi fiyatları da eşitlenir. Bundan bir ileri adım, mutlak girdi fiyatlarının eşitleneceğinin gösterilmesidir. Ülkeler azalan getiri ve artan maliyet etkisiyle dış ticarette tam ihtisaslaşamıyor, dış ticarete rağmen ithal ettiği malları aynı zamanda ülke içinde üretmeye devam ediyorsa, üretim girdilerinin mutlak fiyatları da eşitlenir. Olle'nin ve Samuelson'un bu teorileri serbest dış ticaret teorisinin ülke veya bölge içinde üretim kesimleri arasında girdilerin tam akışkan olmadığına ve Manoilescu'nun ileri sürdüğü bazı ülkelerde ikili iktisadi yapının varlığına dayanarak eleştirilmesine neoklasik okulun cevabıdır. 4. Serbest dış ticaret teorisi ve laissez-faire. Neoklasik serbest dış ticaret teorisi, klasik teoriye yöneltilen eleştirileri de yatsıyacak savları getirmiştir. Kapitalizmin İngiltere'den sonra diğer Batı Avrupa ülkeleri ve ABD'de güçlenmesiyle daha güçlü savunulabilmiştir. Ne var ki bu teori gerçeklerin dışına düşmüştür. Yayılan işsizlik, sürekli ödemeler bilançosu dengesizlikleri, dış ticarette tam rekabet varsayımının tutmamasından doğan pazarlık gücü farkları, az gelişmiş ülkelerin aleyhine dönen mübadele hadleri ve benzeri, bu teorinin yaratmaya çalıştığı tabii uyum imgesini doğrulamamıştır. Kısım 3. Liberal öğretiye kısmi tepkiler ve laissez-faire'den kısmi sapmalar. 23. Serbest dış ticaret teorisine tepki. Milliyetçi koruma politikası. Liberalizm ve Marksizm evrensel olmak iddiasındaki ideolojilerdir. Oysa milliyetçilik çok zaman evrensellikle çatışan bir ideolojidir. Bu çatışma da hiçbir teoride liberal öğretinin serbest dış ticaret teorisinde olduğu kadar açık seçik ortaya çıkmamaktadır. Liberalizm gerçekte tamamıyla İngiliz ve Fransız düşünce çerçevesinin damgasını taşır. 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başında Avrupa uluslar dengesinde bu iki ülkenin ağır bastığı, diğerlerinden daha önce sanayileşmiş oldukları düşünülürse, serbest dış ticaretin kendi çıkarlarına işlemesini olağan saymak gerekir. Ne var ki 19. yüzyılın ortasına doğru uluslar dengesinde yeni yükselen Almanya ve ABD, İngiltere ile Fransa'ya oranla sanayileşmekte geri kalmıştır. Sanayileşebilmek için daha ileri ülkelerin rekabetinden kendilerini korumak, serbest dış ticaret teorisine karşı çıkılmasını gerektirmiştir. Oysa 20. yüzyılın ikinci yarısında yalnız dış ticaret değil, sermaye hareketlerinin de serbestleşmesinde öncülüğü ABD üstlenmiştir. Daha ileri ülkelerin rekabetinden korunmak için serbest dış ticaret teorisinin reddi ve koruma politikasının savunulması bugüne dek süre gelmiştir. Ancak teorik gelişme korumanın sadece bu amaçla savunulmasıyla da kalmamıştır. En ileri sanayileşmiş ülkelerde reel ücret düzeyinin korunmasıyla istihdam düzeyinin yükseltilmesinden, az gelişmiş ülkelerde çeşitli nedenlerle korumanın savunulmasına kadar gerekçeler geniş bir alan kapsamaktadır. Serbest dış ticareti savunmak için teori yeterli nedenler bulabildiği gibi, koruma da kendisini haklı gösterecek, belki daha fazla nedenler bulabilmektedir. Koruma teorisi, liberal öğretideki temel bir felsefi ilkeyi değiştirmektedir. Bu da serbest dış ticaret teorisindeki bütün ülkelerin çıkarlarının bağdaştığı görüşünün, yerini açıkça ülkelerin çıkarlarının çatışıyor olduğu görüşüne bırakmasıdır. 1. Almanya'da tepki. Milli sanayinin ve sanayi kapitalizmin gelişmesi için koruma. F. List. 19. yüzyılın başında Almanya, İngiltere ve Fransa'ya oranla sanayileşmekte geri kalmış, tarıma dayanan bir ülkedir. Henüz milli bütünlüğe kavuşmamış Alman Konfederasyonu politik bakımdan küçük devletlere bölünmüştür. Küçük Alman devletleri iç gümrüklerle birbirlerinden ayrıldığı halde dış gümrükler konulmuş değildir. Kendilerinden ileri düzeyde sanayileşmiş İngiltere ve Fransa'nın rekabetine açıktır. Bu durum yanında Alman düşüncesini İngiliz ve Fransız düşüncesinden ayıran nitelikler de Feilist'i etkilemiştir. İngiliz klasik okulunun Almanya'da yaptığı etkiye karşı tepki niteliğinde bir romantik akım doğmuştur. Bu akımın toplumsal felsefesi tabii kanun felsefesini ve faydacılığı reddediyordu. Merkantilist ve kameralist geleneğe yakındı. Romantik akımı büyük ölçüde etkileyen Fichte de İngiliz ve Fransız düşüncesinin bireyci eğilimine karşı kolektif olma niteliği, serbest dış ticaret teorisine karşı otarşik eğilimler gözleniyordu. Fichte otarşik sosyalizmin teoriciliğini yapmaktaydı.